Evet, bugün biraz korkunç bir konuda konuşmak istiyorum. Cehennem konusunda ya da bizim Bulgaristan'da kısaca cendem diyoruz ya, cendem. Acaba öyle bir şey var mı? Acaba gerçekten öyle sonsuz bir ceza yeri var mı? Eminim herkes var diyecek ama bizim yakınlarımıza gelince birçok kişinin kafasına şüpheler gelmeye başlıyor. Belki senin bir çocuğun var, bir kızın var, anan, baban, bilmem ne. Artık geçinmiş, ölmüş. Ve fırsatını kaçırmış. Ve biliyorsun o İsa'yı kabul etmedi. Eminsin yani, mesela benim kendimi anan bile eminim. Bütün hayat değil kötü bir kişi ama Allahsız, öyle. Yani normal bir standart bir kişi. Ondan sonra insanın aklına bazı şüpheler geliyor. Allah ne hakla benim anamı cezalandıracak? Sonsuz ateşler içinde, öyle değil mi? Ve bu konu birçok imanının hani düşmesine sebep oldu. Birçok kişi bu konuda gerçekten Rab'den uzaklaştılar. İmansız oldular. Haksızlık. Hepimiz bazı kişiler tanıyoruz. Onlar cehennemi hak etti. Onlar için olur. Ama benim yakınıma. Onun için bugün bu konuda biraz araştırmak istiyorum. Bazı sözde Hristiyan gruplar bunu inkar ediyorlar. Diyorlar ki cehennem diye bir şey yok. İnsan öldü mü tamamen yok oluyor, çözülüyor. Nasıl şeker kahvenin içinde çözülürse, yok olursa aynı biçimde hani insan bedeni çürüdü mü bitti. Kray, oraya kadar her şey. Ve onun için İncil'den, eski antlaşmadan değişik ayetleri çıkarıyorlar. İşte İbranice, Grekçe anlamış, şuymuş, buymuş. Ama biz bundan kaçamayız. Hayır. İncil'de 160 defa, sadece yeni antlaşmada 160 defa cehennem hakkında söz oluyor. Ve sadece İsa'nın ağzından çıkan 70 söz var. İsa bunu kesinlikle öğretti. Böyle bir şey var, sonsuz bir ceza vardır. Ama biz nasıl cennet konusunda da yaptık, şimdi aynısını yapıyoruz. Bu bir süpürme vaazı olacak, sanki bir temizleme vaazı olacak. Neden? Çünkü biz nasıl cennet konusunda birçok eski Müslüman düşüncelere sahip isek, aynı biçimde birçok imanlı aslında İncil ne konuşuyor, ne yazıyor bu konuda bilmiyorlar ve daha fazla Müslüman düşüncelerini kopya ediyoruz. İnsanlar cehennem sözünü duydukları zaman bazıları korkuyor, bazıları hiç korkmuyor, bazılarında hiçbir efekt yok. Cehennem için türlü çeşit sözler konuşuyorlar, değil mi? Ve bu konuda dediğimiz gibi çok yanlış düşünceler bulunuyor. Sadece bir yer olarak düşünülüyor bazı. Nerede bu cehennem? Nerede? İnternete baktın mı? Her türlü yani öğretiş var. Bazılar diyor ki hep aşağıda dipsiz çukur diye bir şey böyle anlatılıyor. Yok efendim Rusya'da, Sibirya'da, Arjantin'de bilmem ne geologlar çok derin böyle çukur kazmışlar, dupkada kazmışlar. Ondan sonra bazı sesler işitmişler. Bu şimdi cehennemde acı çeken canların angaryaları, sesleri. Boş bir şey. Hayır. Bir yer değil. Bir durumdur. Cehennem. Katran dolu bir çukuruymuş. Nereden geliyor bu katran? Öyle bir şey var mı kutsal kitapta? Ondan sonra sen orada ceza çekiyorsun ve cezan bitene kadar ateşte kalıyorsun. Sonra çıkıyormuşsun. Yani bu en kötü bir şey, en kötü bir öğretiş. Hani cehennemde sadece geçici bir zaman kalıyorsun, arınıyorsun, sanki temizleniyorsun, günahlar için ödüyorsun bir anlamda. Nasıl yani bir suç işledin, mahpusa dağıldın 3 sene, 5 sene, 10 sene bittikten sonra normal bir vatandaş oluyorsun, cezan bitti. Aynı biçimde çoğu insanlarda öyle bir kafa var. Bir kişi cehenneme daldı mı, o da geçici bir süre için, belki 100 sene, belki 10.000 sene ama en sonunda çıkacakmış. Ve bu düşünce var mı biliyor musunuz ne oluyor? İnsan bu olayı hiç ciddi almıyor. Hiç ciddi almıyor. Ne kadar korku varsa en sonunda çıkacağım. Hayır. İncil'de apaçık diyor ki cehennem son duraktır. Daha ötesi yok. Ondan çıkmak yok. İyileşmek yok. Tövbe etmek, dönmek yok. Son durak. Şeytan insanları ateşe atarmış. Yine başka bir düşünce. Şeytan atarmış insanları ateşe. Ve şeytan kendisi cehennemin şefiymiş. O sanki orada kumanda veriyor. Ve onun hizmetçileri, zebaniler, adında böyle bazı hizmetçileri varmış. Onlar insanları uzun uzun direnlerle ateşe kakarmışlar. Değil mi? Biliyoruz bu senaryo. Herkesin kafasında var bu. Sonra cehennemin kapıları varmış. Ve şeytan bütün kapılara bekçi koyarmış. Yani sanki şefi o. Mahpusun şefi gibi. Ve Yasin diye bir dua var Müslümanlarda. Yasin duası okunduğu zaman ölüler ateşten çıkıp dinlenirmişler. Nasıl mahpusçular değil mi? Bazen veriyorlar ya, bir gün çık, akşam oldu mu toplanıyorsun. Aynı biçimde cehennemden çıkıyor. Of, azıcık dinleneyim de ateşlerden iyileşeyim. Ondan sonra gene içeri sokuluyor. Görüyor musunuz? Ne oluyor? Biz bütün bu şeyleri atıyoruz kafadan. Bütün bu düşünceleri bokluğa atıyoruz. Yeni bir program sokalım kafamızda. Bunu araştırıyor şimdi eski bir yeni antlaşmadan. Bu söz nereden geliyor? Cehennem. Bu söz cehennem aslında yani Arapçadır ama aslında İbranice dilinden geliyor. Gehinom. Gehinom. Hani Gehinom'dan cehennem dönüştü. Gehinom gene Yeruşalim kasabasının duvarının dışında bulunan bir kuru vadinin adıdır. Hani yüksek bir tepede bulunuyor Yeruşalim'de ve aşağıdaki dik yamaçta böyle bir dere var. Ve o derenin adı Gehinom. Yani Hinom bir haneymiş, bir cinsmiş. Hinom oğullarının deresi. Anlam bu. Sadece hani geografya. Biz şimdi burada birinci cehennemi araştırıyoruz. Birinci cehennemi hani yeryüzünde bulunan bir yer. Tamam mı? Ve biz bunu yanlış anlamıyoruz. Bakıyoruz bunun tarihçesi. Nasıl bu derece geldi? İşte o derede ne oldu acaba biliyor musunuz? Neden o derenin adı bugün bu sonsuz ceza yerinin adının yerine geçti? Çünkü Kral Süleyman vardı. Hatırlıyorsunuz Kral Süleyman. Herkes onu övüyor değil mi? Herkes en büyük kralıymış. Tapınak yapmış, Allah evi kaldırmış, en akıllı, bilgili kişiymiş, hepsi doğru. Ama ne oldu? Hayatın sonuna doğru adam bozuldu. Ve o sebep oldu, bütün İsrail halkı aşağı düştü. Neden? O putlar Yeruşalim'e getirmeye başlamış. Hatta onlara tapınaklar yapmış. Hem Rabbi tapınak yapıyor, hem de putlara. Neden? Neden? İmansız kadınları vardı, imansız karılarla evlenmiş ve onların gönlünü yapmak için. Tamam, nasıl anlaşıyoruz? Sen benim dilime karışma, ben seninkine karışmıyorum. Hatta yardım ediyorum, senin tanrına da bir tapınak yapıyorum. Ve bu Kral Süleyman ve ondan sonraki krallar hepsi kötü olmaya başladı. Bazıları iyiydi ve o Süleyman'dan sonra gelen krallar, birçokları bu Gehinom deresinde oraya putlar yerleştirdiler. Tamam mı? Orada putlar yerleştirdiler. Ve o putlara taparken kendi kızlarını ateşte yakarak kurban ettiler. Ne kadar iğrenç bir şey. Ne kadar korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz? Kendi çocuğunu kesesin değil. Hani Rab buyurdu bir kere İshak'a ama en sonunda engel oldu değil mi? Ama onlar kalkıp kendi kafasına göre diri diri yakıyorlar çocuklarını bir puta. Ve onun için iğrenç bir yer oldu. Demek Gehinom deresi putlara tapmak yeri olarak en birinci karşımıza çıkıyor. Mesela okuyoruz Kral Hizkiya diye bir adam vardı. Ve o İsa'dan 715 senesinden 687 senelerinde kral idi. Ve o ikinci tarihler kitabında 28.3 bunu okuyoruz. Ve o da anlatıyor. Ben Hinom vadisinde buhur yaktı. Yani o putlara. Rabbin İsrail halkının önünde kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerini uyarak oğullarını ateşte kurban etti. Görüyor musunuz? Yani cehennem düşüncesinin başlığı budur. İnsanlar kendi evlatlarını yakarak kurban ediyorlar. Ondan biraz sonra Kral Manaşe geçti tahta. İsa'nın önce 687'den 642 senelerinde kralıydı. Biz bunu okuyoruz ikinci tarihler 33. bölümde ayet 6'da. Ve gene şöyle yazıyor. Oğullarını bu adam hani bu Manaşe oğullarını Ben Hinom vadisinde ateşte kurban etti. Falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi. Demek bu dere yavaş yavaş bir ün kazandı. Orada putlara hizmet ediliyor. Orada evlatlar yani ateş içinde yanıyorlar ve her türlü günah, her türlü kötülük için bir sembol oldu. Yeremya peygamber buna karşı çıkarak 7. bölüm 31'de şöyle yazıyor. Oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Ben Hinnom vadisinde, Tofet'te başka bir yer, puta tapılan yerler kurdular. Puta tapılan yerler kurdular. Böyle bir şeyi ne buyurdum ne aklımdan geçirdim. Rab diyor ki iğrenç bir şey. Evet, bugünlerde kızlarımızı o biçimde yakmıyoruz. Bugünkü kurban yerleri hastanelerdir. Çünkü hastanelerde hani doğmamış bebekler abortla kurban ediliyor. O da ne? O da bir puta rahatlığımıza, keyfimize. Evet, bu en birinci öyle karşımıza çıkıyor. Bu Gehinom, cehennem deresi bir putlara tapma yeri, evlatların yandığı yer. Ama sonra ikinci bir anlam bir ceza verme yeri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yani Yahuda krallığının bir genç kral vardı, Yoşiya adında. Uzun bir seriye kötü krallardan sonra o karşımıza çıkıyor. Ve bu kral Yoşiya gerçekten Rab'be hizmet ederdi daha küçük yaştan. Evet, ve ondan sonra o kral orasını yok etti, yıktı. O putlara tapılan kurban yerleri hepsini yıktı. Hatta o yeri bokluk yerine çevirdi. Bir daha orada o putlara tapılmasın diye. Ve işte bütün kasabadan boklukları oraya atmaya başladılar. Gerçekten tarihte öyle bir şey oldu. Ve orası bokluk yeri oldu. Smetiş diyoruz Bulgarca. Ve tabii ki öyle bir yerde durmadan hafif hafif ateşler yanıyor. Ve yavaş yavaş o da bu ateş düşüncesi de oraya geçti. Hani boklukların yakıldığı bir yer. Hepiniz biliyorsunuz. Hani buradan değil mi, 10 kilometre uzakta bir Smetiş var, Pazarcık yolunda. Oraya gittiğin zaman nasıl bir koku var? İğrenç. Çünkü bokluklar kokuyor. Hatta sadece bir konteyner yansın, ne oldu? Duramazsın, dayanamazsın. Değil mi? Kokudan duramazsın. İkinci Krallar 23:10. Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşli kurban etmesin diye Ben Hinnom Vadisi'nde Tofet'li yeri yani kirletti diyor. Ve artık kimse orada bir daha o putlara kurban edemez oldu. Demek ki İsrail tarihinde öyle bir yer vardı. Bunlar gerçekten yaşanan olaylar. Ve zamanla orada yaşanan olaylar Allah'ın sonsuzluk içinde vereceği ceza için bir sembol oldu. Hatta o at oradan geçti. Gehinom neymiş? Cehennem. Anlıyorsun değil mi? Ve bütün oda bulunan şeyler hani ikinci sonsuz ceza olarak işte biz bunu görüyoruz. Şimdi lazım anlayalım bu geçişi yaparken hani tarihsel bir yer bazı insanlar gene bekliyor bir hangi bir yer olsun. Birçok imanlılar da sanıyorlar ki işte cehennem nerede? Aşağıda. Öyle mi? Ama biz bunun ruhsal anlamını anlamaya çalışıyoruz. Nasıl cennette artık anlıyoruz, altın sokaklar, ağaçlar, ne? Bunlar ne? Değil mi? Bunun bir anlamı var, bunların bir önemi var. İşte biz de burada cehennem konusunda da bu şeylerin önemini anlamaya çalışıyoruz. Ve İsa Mesih ruhsal hakikatleri anlatmak için sık sık benzetmeler kullandı. Ruhsal hakikatleri anlamadığımız için günlük hayatımızdan olayları kullandı birer örnek olarak. Değil mi? İyi çoban benim. Şimdi biz kuzu muyuz? İsa gerçekten bizi böyle otlattırıyor. Ot mu yiyeceğiz? Nasıl yani değil mi? İşte biz elbette koyun değiliz ama bu söz İsa'nın bizim için yaptığını çok güzel açıklıyor. İyi çoban benim. Ve cehennem konusunda da ne kadar elementler varsa, ne kadar olaylar varsa işte onların gerçek ruhsal anlamını kavramamız gerekiyor. Mesela gördük ateş. Ya da karanlık bilmem ne. Bütün bunlar şimdi ruhsal tarafına bakarsak o daha mı kötü, daha az mı kötü? Yani daha hafif mi? İşte bu da birçok imanlılar ruhsal düşünemiyorlar. Sanıyorlar ki hangi böyle gerçekten bir yer olarak düşünürsek o zaman daha ciddiymiş. Ruhsal daha hafif. Tam tersi. Ruhsal her zaman daha ciddi. Daha korkunç ve daha büyük. Onun için biz bunları hani bedensel tarafından azıcık böyle uzaklaşalım ve gerçek ruhsal manasını anladıktan sonra o zaman kafamızda öyle bir anlayış olsun, bu asıl olaydan kat kat daha kötü. Mesela Kur'an'da cehennemle ilgili sözle ayetleri okursan öyle bir şey çıkıyor, sanki Allah sadist. Sanki Allah zevk alıyor insanın acılarından. O da yazıyor ateş. Tamam, ateş geçiyor İncil'de de ama Kur'an'da ateş başka. İnsanların derileri yakarmış ve o da Muhammed'in Abu Sufyan adında bir düşmanı varmış. Hatta o geçiyor Kur'an'da. Nasıl Muhammed onu görüyor ateşler içinde ve karısı da odun getirilmiş. Daha fazla yansın diye. Ne demek bu? Sadizm. Yani şiddetten, kötülükten zevk alan bir tanrı karşımıza çıkıyor. Hatta yazıyor mesela deri yandı mı Allah onlara yeni deriler veriyor, bir daha yansın. Yani böyle insanları korkutmaya çalışıyorlar. Peki biz şimdi bu düşünce tarzından uzaklaşıyoruz biraz. Bakıyoruz acaba Rab bize ne gibi ders vermek istiyor burada? Ne gibi ruhsal bir ders var burada? Ama sanmayalım ki bu daha hafif bir şey. Hayır, daha kötü olacak. Sen yani derin yandıysa, hani bu fena. Ama bu asıl ateş ondan 10 kat daha fena. İşte onu anlamalıyız. Ve şimdi burada görüyoruz cehennem için benzetmeler kullanıyor İncil. Birincisi, dışarıda kalmak, vatansız kalmak. Bu cehennemin özüdür, Allah'tan uzak kalmak. Evet, Allah hayatının kaynağıdır, bütün iyi şeylerin başlangıcıdır. Ondan uzaklaşan bir kişi sonsuz ölüme gidiyor. En birinci bu, cehennem dışarıda kalmak demektir. Sen düşünebiliyor musun? Hani bir benzetme var ya, beş akıllı beş akılsız kız değil mi? Akıllılar düğünü katılıyorlar, sonra kirleteniyor ve beş akılsız dışarıda kalıyor. Sen kendini böyle onların yerine koy. Ha? İçeride hani yemek, içmek, oynamak, fırlamak, güzellik. Sen hani ondan sonra sen dışarıda kaldın. Sadece seyrediyorsun. Senin için nasıl bir duygu oluyor? Geç kaldın. Fırsat yok artık. Bir daha kapı açılmayacak. Ve sonsuza kadar seyrediyorsun. İşte birinci şey bu. Dışarıda kaldın. Luka 13:28 İsa şöyle konuşuyor. İbrahim, İshak ve Yakup ve bütün peygamberler Allah'ın krallığında olacaklar. Siz gene onları görüp dışarıda kalacaksınız. Cehennem budur. Kişiler en ünlüleri görecekler. İbrahim, Yakup, İshak, Yakup. Ama Allah'tan ayrılıp ikinci sanki bir Gehinnom'a gidecekler. Kasabadan dışarı kalmak. Ölümü teslim olmak demektir. Öyle değil mi? Sen kasabadan eskiden dışarıda kaldın mı? Bu korkunç bir şey. Bugün bunu anlamıyoruz. Çünkü kasabaların etrafında duvarlar yok. Eskiden duvarlar vardı. İnsanları korurdu. Kasabanın içinde misin? Ne güzel. Sana bir şey olamaz. Ama dışarıda kaldın mı? Bay senin haline. Hayvanlar var. Haydutlar var. Karanlık, çukurlar. Her türlü fenalık var. Değil mi? Sen ölümü teslim ediliyorsun. Yeruşalim kasabası İncil'de Allah'ın yeri olarak geçiyor ve onun içinde yaşam vardı, onun dışında ölüm. Demek cehennemin birinci tarafı bu, dışarıda kalmak. Sonsuza kadar. Bir daha dönüş yok. İkinci bir element karanlık. İkinci bir düşünce karanlık. Ve karanlık oldu mu? Bu ne demek? Karanlık nasıl bir duygu? Korku. Korku yaratıyor. İnsanın içinde bir korku duygusu geliyor. Allah aydınlıktır. 1. Yuhanna 1.5'te apaçık yazıyor. Allah ışıktır, Allah aydınlıktır. Ve kim ondan uzak kalırsa sonsuz karanlık içindedir. Nasıl bir şey? Bu da öyle bir aydınlık var. Bütün kosmosu, bütün dünyayı, bütün uzayı sanki aydınlatıyor ve sen ondan uzaksın. Ne kadar korkunç bir şey. Her tarafta var olan kişiden uzak kalmak. Ne kadar korkunç bir şey. Karanlıkta kalan kişi en ufak şeyden korkmaya başlıyor, öyle değil mi? Sen geceliğin böyle izbeye var mı indin? Ya da ormanda kaldın. Ya da tamamen karanlık, mesela toklar, elektrikler kesildi. Ve sen tamamen karanlık içinde kaldın. Nasıl bir şey değil mi? Mesela geceliğin ormanın ortasından geç bakalım. Ve en ufak şeyden korkmaya başlıyorsun. İnsanlardan, seslerden, cinlerden, ölümden, değil mi? Her şey normal olan şeyler, gündüz normal olan şeyler karanlık içinde, senin içinde korku yaratıyor. Cehennemde bulunan kişi de sonsuz bir korku içindedir. Evet. Matta 8:12 şöyle yazıyor. Ama bu krallığa aslında kim gireceğiydi? İşte o kişiler dışarıda atılacaklar. Karanlığın en kenarına atılacaklar. Bunu kaç defa okuyoruz? Karanlığın en uç tarafına atılacaklar. Kasabadan dışarı her yer karanlıktır. Demek Allah'tan ayrı kalmak, karanlıkta kalmak demektir. Bu da sonsuza kadar korku içinde kalmak demektir. Üçüncü bir parça, üçüncü bir element ateş. Şimdi diyorsun nasıl? Ateşin olduğu yerde aydınlık var. Nasıl ateş ve karanlık aynı anda oluyor? Bu da değil mi? Bir kafamızı çalıştıralım. Madem bu kadar zıt, bu kadar ters sözler kullanılıyor cehennem için anlıyoruz. Bu ruhsal anlamlar önemli. Yoksa burada bir mantık, bir logika yok. Ya da ateş varsa aydınlık da var, karanlık olamaz. Ama ikisi aynı yerde oluyor. Ateş. Bu en korkunç ölüm. Doktorlar ölçmüşler yani. En güzel biçimde ölmek hangisiymiş? Donarak ölesin. Yavaş yavaş dağılıyorsun uykuya ve sanki bir şey anlamadan hop transfer oluyorsun. Boğulmak da fena. Ama en korkuncu ateşte yanmak. Yani bu en, çünkü her şeyi diri diri böyle sanki hissediyorsun korkunç acılar içinde. Ve işte bu en korkunç ölümmüş. Evet. Onu okuyoruz. Açıklama Vahiy 21:8. Evet, onların yeri diyor ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte ikinci ölüm budur. Görüyor musunuz? İkinci ölüm budur. İkinci ölüm değil yok olmak. Bazılar bunu diyor. Birinci ölüm buraya kadar. Hayır. İkinci bir ölüm var. İncil bunu apaçık bize bildiriyor. Kükürtle diyor ateş ve kükürtle yanan. Kükürt Bulgarca siyara. Eski zamanlarda en yüksek derecede yanan ateş için kullanılırdı. Azıcık kükürt koydu mu bir alevin içine o zaman çok çok daha hızlı bir ateş oluyor. Ateşte yanmak insana en büyük acı veren ölümdür. Ondan daha korkunç ölmek biçimi yok. Bu ateş ne demek? Hem Allah'tan uzaksın hem de onun varlığını hissediyorsun. Allah'tan kaçmak yok ve o bize ateş gibi geliyor. Biz Allah'tan yani yaklaşamıyoruz ama o bizim her bir tarafımıza yakındır. Ve işte bu ateş budur. Tamam mı? Görüyorsun Allah'ı ve fırsat yok onu uzaklaşasın. Hem uzak var, uzak olmak var hem de ona dokunmak var. Başka bir şey, dördüncü bir şey, sonsuz duman. Sonsuz duman. Değil mi? Gehinnom Vadisi'nde bu bokluklar gece gündüz yanardı. Sonsuz böyle duman çıkardı. Biz bir kasabada bir yerde böyle duman gördük mü ne demek oluyor? Bu kasaba yıkıldı. Yıkılmak. Ve sonsuz duman yıkılmak demektir. Açıklama Vahiy 14:11 şöyle yazıyor. O kişinin gördüğü çekilerden sonsuzlara kadar duman yükselecek. Her kim canavara taparsa, şeytan, canavar bu da bir hükümet demektir. Her kim canavara taparsa, ya da onun putuna taparsa ve her kim onun adının nişanını almışsa, evet onlara ne gece ne gündüz rahat olmayacak. Sonsuz bir yıkılma. Evet. Yine açıklama 19:3. O da Büyük Babil kasabasının sonunu anlatıyor. Ve diyor ki, ve ikinci defa dediler, Haliluya, onun dumanı sonsuzlara kadar yükseliyor. Bu duman yıkılmış bir kasabanın sonunu gösteriyor. Önce zengin ve kuvvetli olan kasabalar, Babil onun sembolüdür, kendi kendilerini yükseltirdiler. Ama Allah'ın cezası gelince bir saat içinde yok oldu. Mesela bugün Dubai var. Değil mi? Önce, daha 30 sene önce hiçbir şey yoktu. Çölün içinde böyle kocaman dünyanın en yüksek binalarını orada koydular ve övünüyorlar. Hani dünyanın en muhteşem, en göz alıcı böyle kasabası olarak geçiyor. Aynı biçimde Babil geçiyor İncil'de ve Rab diyor ki bu Babil bir saatte yıkıldı. Ve şimdi bundan sonra sonsuza kadar onun dumanı tütecek. Bu gösteriyor ki önceden kendini güvenen, kendini yükselten bir şey alçaltılıyor. Cehennem budur. Gururun sonu. Allah bu gururlu kişileri yıktı ve sonsuza kadar bırakıyor, duman tütsün. Herkes anlasın ki ben gururlara ne yapıyorum. Evet, onların dumanı uzaktan görünen bir nişandır. Allah'a karşı kafa kaldıran sonsuzca alçaltılacak. Ve beşinci bir parça, beşinci bir element, dış gıcırtısı. Sözün kendisi, yani yapılan hareketin sesi, değil mi? Hani dış gıcırtısı. Ne bu? Pişmanlık. Pişmanlık diyor. Keşke. Mata 13, 42, 50 yazıyor. Onları ateşli fırına atacaklar. Kimi? Hani bu sahte buğdayları, bu sahte ekinleri. İmanlı gibi görünüyor ama meyve yok. Sahte. Boş, içi boş. Ve Rab'ti ki onları ateşli fırına atacaklar. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak. Mata 22, 13. O zaman kral, yine bir benzetme, hizmetçileri demiş, onu ellerinden ve ayaklarından bağlayın ve dışarı atın. Karanlığın en kenarına atın. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdattırmak olacak. Kim? Kim atılıyor orada? Hatırlıyor musunuz? O benzetmeyle kim atılıyor? Kral diyor, büyük bir düğün hazırlamış oğluna. Ve en saygın, en önemli kişileri davet etmiş. Onlar gene gelmek istemiyor. O zaman düğün sahibi ikinci plan olarak diyor ki, o zaman layık olmayan kişilere gitti. Hani kör, sakat, tamam kötü karakterli, günahkarları. Haydi bakalım. Ve gene yer kalmış düğün salonu. Bu sefer dışarı çık. Her kimi bulursan içeri getir. Bu benzetmenin birinci tarafı. Biz onu beğeniyoruz, seviyoruz. Rab bizi düğüne çağırıyor ve ben de sonsuz düğüne katılacağım. Ama bu benzetmenin ikinci bir parçası var. Herkes hazır, yemek yerken, şen olurken, değil mi? Köçek atarken düğün sahibi salonun içinde gezmeye başlamış. Ve bu salonun içinde gezerken bir kişi rastlamış. Adamın yeri var, araya her şey okey. Kaçak olarak girmedi, davetli ama adama bakmış, düğün robası yok. Sanki sokaktan gelmiş, işçi robalarla dalmış düğün salonuna. Ve düğün sahibi onu araştırma yapıyor. Nasıl böyle elbiselerle daldın benim düğünüme? Ondan sonra bu ayet var. Atıyor onu, ne diyor? Karanlığın en kenarında orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak. Korkunç bir şey. Neden? Bu imanlar için konuşuyor. Konuşmuyor imansızlar, konuşmuyor düğüne katılmayanlar için. Kilise giden kişiler. Ve Rab diyor ki, öyle bir yere atacağım seni, dişleri gıcırdattırıyorsun. Ne demek bu? Pişman oluyorsun. Pişman oluyorsun. Neden hazırlık yapmadım? Düğüne gittim, işçi robaları. Olur mu böyle şey? Hayatta kimsenin aklına gelmeyecek, mahallede öyle davransın ama Allah'ın krallığına dalırken maalesef birçok imanlı, hani imanlı adını taşıyan kişiler öyle davranıyor. Hazırlık yapmıyorlar. Değişiklik yapmıyorlar. Valim üstünü bile değiştirmiyorlar. Gideceğim toplantıya ama öbür hayatta devam ediyor. Rab diyor ki, o zaman bunları öyle en uzak bir yere atacağım. İnsan dişlerini gıcırdattırıyor. Ne zaman bir fırsatı kaçırıp pişman oluyor, değil mi? Kendi canını yiyorsun. Ah keşke daha önce akılansaydım. Ve cehennem öyle bir yer. Herkes sonsuz bir pişmanlık duyuyor. Keşke. Fırsat geçti artık. Senin hayatında öyle keşkeler var mı? Senin hayatında böyle var mı bu duygu? Ah, yanlış karar verdim. Keşke bunu yapmayalım. Sen düşün, bu sonsuza kadar devam ediyor. Öyle bu duygu sonsuzlarca hiç bitmeden hani öyle bu duygu taşıyorsun. Cehennem budur. Cehennem de insan yanlışlık yaptığını anlayacak ama tövbe etmeye fırsat kalmayacak. Mata 27:3, o da Yahuda için konuşuyor. Yahuda, İsa'yı ele veren İskariotlu Yahuda. Şöyle yazıyor, Yahuda İsa'ya ölüm cezasını verdikleri duyunca pişman oldu. İyi. Ama tövbe etmeye fırsat kalmadı. Ve ölüme gittik. En sonunda kendini astı. Petrus da Rab'den uzaklaştı. O da tövbe etti ama ne yaptı? Döndü. Aynı bölümde Yahuda anlatıyor ve Petrus'a anlatıyor. İşte cehennem öyle Yahuda gibi bir duygu taşımak. Geç oldu. Şimdi burada yani 5 tane parça gördük. Ve bunlar hepsi bile ruhsal hakikati gösteriyor. Ve dediğim gibi bu ruhsal hakikat bedensel acılardan daha fena. Evet, ve şimdi daha devam ediyoruz. Bu ateşe kimler girecek? Kim atılacak? Bu ateş kimleri için hazırlandı? Ve gene lazım yani burada kendimizi bu eski Müslüman düşüncelerden arındıralım. Atalım onları bokluğa. Bu ateş kimler için hazırlandı? Biliyor musunuz? Kur'an'da apaçık yazıyor. Ben cehennemi yarattım diyor Allah. Hani insanlar ve cinlerle dolsun diye. Yani cehennemi yaratmış bir hangi bir yer, bir mahpus gibi bir yer hazırlanmış. Ondan sonra bakmış kime atsın oraya. Kur'an'ın Allah'ı öyle düşünüyor. Ama İncil'e baktığımız zaman tam ters bir şey görüyoruz. Apaçık yazıyor bu insanlar için değil, şeytan ve onun meleklerinin cezalanma yeri olarak hazırlandı. Dil insanlar için. Mata 25:41'de şöyle yazıyor. Sonra kral kendi solunda olanlara şöyle konuşacak. Bu ünlü koyunlar keçiler benzetmesi. Hepimiz bunu hatırlıyoruz değil mi? Ve en sonunda İsa bunu açıklıyor. Diyor ki sonra kral kendi solunda keçilere olanlara şöyle konuşacak. Ayrılın benden lanetli olanlar. Şeytan ve onun melekleri için hiç sönmeyen bir ateş hazırlandı. Siz oraya gidin. Demek İncil'deki öğretiş bambaşka. Rab bu ceza yeri, cezalandırma yeri insanlar için hazırlamadı. Şeytan için hazırlandı. Ama insanlar istiyor oraya gitsinler. İnsanlar kendi kararı ile şeytana katılıp oraya girmeye hak ediyorlar. Allah istemiyor hiç kimse oraya dalsın. Nasıl Titus mektubunda yazıyor ki? Tamam mı? Allah istemiyor hiçbir insan kaybolsun. Ama istiyor kurtulsunlar ve kurtuluşun anlayışına gelsinler. Rabbin istediği bu. Ama insanlar istemiyor. Ve bunu azıcık düşünürsek o zaman anlıyoruz nasıl bizim gözümüzde iyi olan insanlar da cehennemi hak ediyor. Nasıl? Çünkü Allah'ın standardı bambaşka. Allah'ın standardı bambaşka. Evet. Eski antlaşmada nasıl putların cezalanma yeriydi bu Gehinnom Vadisi ve putlar bokluk ve ateş içinde nasıl kaldıysa şeytan da ve onun melekleri de orada sonsuzlara kadar kalacak. Demek şeytan orada hiçbir iş yapamıyor. Şeytan cehennemin şefi değildir. Zebaniler yok, o kendisi çekecek. Anlıyor musunuz? Bazen işte bu fikri atalım kafadan. Şeytan en birinci cezalı. İnsanlar ona katılmak isterseler olacaklar onun yanında. Ama kendisi hiçbir şey yapamaz insanlara. Evet. İsa apaçık dedi ki siz korkmayın. Öyle kişiler hani sadece sizin bedenlerinizi yok edebilirler. Ben size göstereyim kimden korkarsanız. O kişiden hani hem bedeninizi hem ruhunuzu cehennemde yok edebilecek. Kim o? Şeytan mı? Hayır. Rab için konuşuyor. Rab sizin bedeninizi sonsuzluğa hani oraya atabilir. Evet. O zaman insanlar neden cehenneme atılacak? Bunu sorsak. İnsan kendi iradesiyle, kendi seçimiyle oraya girecek. Çünkü şeytana bağlanıyor. Şeytan gökten atılırken bir sürü melek ona bağlı kaldılar ve onunla birlikte davalanacaklar. Kral Yoşiya'nın örneğine bakalım. 2. Krallar 23:20 şöyle yazıyor. O kentlerdeki tapınma yerlerini, bütün kahinlerini sunakların üzerinde kurban etti. Bir daha okuyorum. Kral Yoşiya kalmadı sadece o yerleri yıkmakla. Önce orada hizmet edenleri öldürüp kendi kurban yerinin üstünde yaktı. Düşünebiliyor musunuz? Herkesi korkutmak için. Bir daha bu putperestlik olmasın İsrail'de. Aynı biçimde demek onlara yani değil mi? Kötü ruhlar, putlar var ve putların hizmetçileri vardı. Nasıl Kral Yoşiya disalı putları yargıladı şeytanı. Aynı biçimde ona hizmet edenleri de yargıladı. Görüyor musunuz? Ve onun için biz biliyoruz Rab da aynısı yapacak. Sunakların üstünde insan kemikleri yaktıktan sonra Yeruşalim'e döndü. O derece yani kemikleri bile yaktı. Evet. Kral Yoşiya sadece putların kurban yerlerini yok etmekle kalmadı. Putlar tapınma sisteminin görevlilerini de aynı o yerde öldürdü. Şimdi aynı biçimde Rab diyor ki insanlar da şeytanlar birlikte. Aynı onun gibi insanlar hayat boyunca putlara ve şeytana bağlanıyorlar. Ceza gününde de şeytanın yerini yani ateş görünü paylaşacaklar. İnsanlardan üçüncü bir soru, kimler ateşe atılacak? Şimdi enteresan. Şimdi ilginç bir soruya geldik. Bunu anladıktan sonra orası kimin yeri? Gene Kur'an'a bakarsak aslında bir hadis. O hadis kitaplarında yazıyor ki dünyanın kuruluşundan önce Allah iki parça çamur almış. Birisi sağ elini, birisi sol elini. Ve demiş ki işte bunlar cennetlik olacak kişiler. Daha insan yok. Önceden karar vermiş. Öbür tarafta sol elinde ve bunlar cehennemliktir. Ve ondan sonra ikisini yere atmış ve demiş ki ondan bana ne? Görüyor musunuz? Kur'an'ın Allah'ı böyle. İnsanlar bir kader çiziyor. Sen ne istersen yap, bu kaderden kaçamazsın. Bütün hayat boyunca, değil mi? Onlara göre iyi insanlar varmış. Ama işte bir ayağı cennetteyken bile Allah'ın kaderinden korkuyorum. Muhammed'den sonra Abu Bekir öyle demiş. Bir ayağım cennette ise bile Allah'ın kaderinden korkuyorum. Hani en sonda beni cennete atmasın. Görüyor musunuz? Ama tabii ki İncil'de öyle bir şey yok. Çok defa bakıyoruz insanları korkutmaya böyle korkunç ayetlerle. Kur'an'da aşağı yukarı Kur'an ve İncil aynı uzunlukta, aynı söz sayısı var aşağı yukarı. 6000 söz var kadar. Evet ve aynı uzunlukta İncil'de dediğimiz gibi 160 söz var. Hani cehennemle ilgili. Kur'an'da 500 tane var. Ve sadece bu değil. Muhammed baktı en sonunda kimse korkmuyor. Ne kadar da yaz, ne kadar da korkut insanları kimse cehennemden korkmuyor. Bu sefer başka bir trik uydurdu. Kabir azabı. Yani değil sonsuz ateş yeri değil. Hani sonsuz cezalandırma yeri daha kabirin içinde yani mezarın içinde sana ceza verilir. Çünkü sadece cennet cehennem korkusu yeterli değilmiş. Evet, o zaman soruyoruz. İnsanlardan kim ateşe atılacak? Ve en birinci cevap tabii ki kötülük işleyenler. Ve kötülük işleyenler derken herkesin kafasında var bir kişi. O mutlaka cennette yanacak değil mi? Kapat gözlerini mutlaka aklına 4-5-6 kişi geliyor sekundada. Bunlar hak etmiş. Çünkü bana böyle böyle yaptı. Öyle değil mi? Ya da büyük katiller. Hitler, Mao, Stalin, milyonlarca insan öldüren, onlar cehennemlik. Ama sıradan bir kişi, benim nenem hayatta kimseye bir kötülük yapmamış, o cehennemi hak etti mi acaba? En birinci yazıyor, kötülük işleyenler hak ediyor. Açıklama, Vahiy 21:8. Yani bu İncil'in son sözlerinden. Yazıyor, ama korkak olanlar, imansız olanlar, iğrenç olanlar, katillik yapanlar, zina edenler, büyücülükle uğraşanlar, putlara tapanlar. Tamam hepsi doğru. Buraya kadar okey. Ama şimdi bir laf yapıyor. Ve bütün yalancılar. Evet, onların yeri ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte ikinci ölüm budur. Olmadı. Ne güzel başladı bu ayet ama en sonunda... Görüyor musunuz? Yani biz çok seviyoruz başkalarını yargılamaya. Çok seviyoruz onları cehenneme göndermeye. Ama kim gerçekten Allah'ın standartına uygundur? Kim gerçekten sonsuz yaşamı hak etti? Nasıl bu genç adam İsa'ya geldi? Ne lazım yapayım da sonsuz yaşamı miras alayım? Demek yani bir iş yapıyorum ben, sonra Allah mecbur bana sonsuz yaşamı verecek. Beni cehenneme yollamayacak. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir iş. Yok öyle bir insan. Evet. Bu bizi şaşırttırıyor ve azıcık korkutturuyor. Yani düşüncelerimizi değiştiriyor. yalancılık zina ve katillikle bir tutuluyor. Düşünüyor musunuz? Yalancılık bir tarafta, zina ve katillik bir tarafta. Hani zina ve katillik tamam, okey diyoruz, tamam bunlar cehennemlik. Ama hani yalan söylemek, yalancılık aynı. Hayır, yok böyle bir insan kendi gücüyle odan çıksın. Yani kendini kurtarsın. Hiçbir insan Allah'ın standartına uygun değildir. Özellikle Romalılar 1. mektubunda 1. bölümde açık bunu söylüyor. Herkes kendi kafasını kullandı mı anlayabilir. Allah vardır, Allah birdir ve Allah sonsuz güçlüdür. Ama sonra ne oluyor? İnsanlar bunun peşine gitmiyor. İnsanlar araştırmıyorlar. Hayır. Kör zihniyetle diyor. Kör düşünce ile kendi hayatını yaşıyorlar. Kim gerçekten merak ediyor Allah nasıl biri? Onlar İsa'yı bulacak. Ama kim gerçekçi değilse, Rab ne yapsın böylelerine? Onun için cehenneme atılacak olan değil, atılmayacak olanlar için yazıyor. Cevap, yaşam kitabında yazılı olmayan herkes. Yaşam kitabında yazılı olmayan herkes oraya girecek. Yine açıklama Vahiy 21:15 şöyle yazıyor. Ve bir kişinin adı o yaşam kitabında yazılı olarak bulunmadıysa o kişi ateş gölüne atıldı. Görüyor musunuz? Demek sadece küçük bir grup insanlar yani ondan kurtuluyor. Yaşam kitabında yazılı olanlar. O zaman kendi kendimize soruyoruz. Ya benim adım nasıl yaşam kitabına yazılıyor? Demek en sonda iyilik ve kötülük içinde dereceler yok. Hep böyle düşünüyoruz. Derece varmış. O hak ediyor, o hak etmiyor. Hayır. Rab diyor ki herkes uygunsuz. Herkes standartından çok uzak. Herkes o son cezayı hak etti. O sen sadece küçük bir grup. Yaşam kitabında yazılı olanlar. Bir kişi ne kadar da iyi olsa, kuzunun yaşam kitabında, yani İsa Mesih'in yanında onun adı yazılı değilse, o kişi kurtulamayacak. Ve bu bizi düşündürsün. Kurtuluş tamamen Rabbin merhametine dayanıyor. Bizden hani milyonlarca imansız var, bizden daha iyi bir yaşam sürüyorlar. Eminim. Var öyle kişiler gerçekten hayatını veriyorlar başkaları için. Hani böyle dışarıdan baktığın zaman diyorsun yani ona hiçbir hata gösteremiyorum, hiçbir greşke yok bende. Ama Rab diyor ki sadece kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar. Kurtuluş ancak Rab'in merhametine dayanıyor. Yoksa hiçbir insanın şansı yok. Bugün yani bütün bu öğrendiklerimizi bakarak artık yanlış düşüncelere cevap verebiliriz. Ve bu aslında güzel bir fırsat yani müjdeleme için. Yani insanlarla böyle muhabbet yaptığın zaman başlama hemen İsa senin için öldü, kitap değişti tamam yani bunu hepsi hemen hazır cevapları var ama buna çok kişiye yani konuşabilirsin. Yanlış düşünceleri, cehennemde şeytan şef değil, zebaniler falan yok. O kendisi hani insanlar kadar mahpusçudur ve acı çekecek. Bunu anlat insanlara. İkincisi, cehennemde ceza ödeyip de sona çıkmak diye bir şey yok. Sonsuza kadar, oradaki kurtlar diyor, sonsuza kadar yiyorlar. Onun kurdu ölmez diyor İncil'de çok defa. Hayır, Allah sonsuz bir tanrıdır, sonsuz bir varlıktır. Ve o senin yaptığın günahlarını her an şimdi olarak değerlendiriyor. Sen yaptın 20 sene önce unuttun bile, başkaları da unuttu. Ama Allah için 20 sene önce yaptığın şimdidir. Ve onun için ceza da sonsuzdur. Onun için cehenneme dalıp da azıcık ödemek de sonra çıkmak yok öyle bir şey. İnsanlara bunu anlat. Lazım bilsinler. Çünkü şeytan orada insanların kafalarını bu düşünceyle mahpus ediyor. Kimse Allah'tan, kimse cehennemden korkmuyor aslında. Çünkü hep bu arka kapı var. Tamam çekeceğim sonra hop çıkacağım. Ve başkalarının hatırına dua okutmak, günler tutmak, kişileri beslemek hiç fayda getirmez. Giriş kapısı var, çıkış kapısı yok. Çünkü kişi henüz hayattayken lazım karar versin. Adı kuzunun yaşam kitabına yazılsın. Öldükten sonra artık geç oluyor. İncil'de Allah bunları konuşmadı bizi korkutsun. Ama bu cehennem kimin için hazırlandığını göstermek istiyor. Ve hiçbir insanın oraya girmesini istemiyor. Bizi uyarıyor. Biz de başkalarına uyarın. Çünkü biz diyebiliriz, benim adım kuzunun yaşam kitabında yazılıdır ya sen? Böyle müjdeleyelim. Rab sizinle olsun.